Kur'an ve sünnetten istifade edebilmek için ona duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresiyle müracaat etmek gerektiği ve bunu yapanların ebedi canlılığı elde edeceği ifade ediliyor. Kur'an'dan istifadede duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresi nasıl anlaşılmalıdır?
Duygu safveti çok önemlidir. Duru olma insan düşünceleri itibariyle. Başka mülazalara kapanma. Mesela Allah'ın rızasından başka bütün mülazalara kapanma. Dinin o mevzudaki emirlerine uyma niyetinden, azminden, cehdinden başka her şeye karşı kapanma. Bir ilahi din peşinde koşuyorsa onun dışında her şeye karşı kapanma. Samimi olarak sadece neyi mülahazaya alacaksa şayet onu mülahazaya alma. Kur'an-ı Kerim'de de mesela hafizanallah işte onunla okuma açısından kendini ifade etme gibi bir zaaf olabilir. Kur'an-ı Kerim'in hurufunu, kelimatını, bahislerini, maktalarını ifade ettiği muhtevayı bilme ve onunla kendini ifade etme gibi bir zaafı varsa duru değil bu türlü düşünceler. Halkın ihtiramına vesile olması, mülazasını taşıması, duygu kirli demektir. Onunla kendisine bir makamı ihtiram kazanma hissi içinde taşıyorsa duygu kirli demektir. Bir kere umduğu o şeylere nail olamaz. Muhakkaten bazı kimseler aldansa, arkasından koşsa da fakat sürekli olmaz o mesele. Bir Türk atasözü var ya, enfes, yalancının mumu yasıya kadar yanar. Hakikaten o Kur'ani ruh değil, Kur'ani gönül değil onun gönlü. İşte şöyle böyle, ister makam, ister mansıp, ister kendini dinletme, ister kendini ifade etme, ister bilgiçlik taslama gibi şeylerle hep kendini ifade etme vardır. Allah'ı ifade yok, Kur'an'ı ifade yok. Kur'an'a hizmet düşüncesi yok. Onun maksadı ilahiye uygun anlama azmi yok, cehdi yok. Bu meselenin bir yanı, marz-ı ilahi olmadığından dolayı o mevzudaki cehdlerinde, gayretlerinde hiç sevap kazanamaz. İkincisi, kıskançlık tabirini kullanıyoruz orada. Sizler size karşı, müstahni davrananlara karşı nasıl kıskanç hareket edersiniz? Yani şöyle bir şey aklımdan geçiyordu da ben şöyle bir meselenin izah ve tavziyle alakalı bir mülahaza peşindeydim. Bir de sizin düşüncenizi alayım dedim. Şimdi bu öyle müstaniyane bir soru sorma ki karşı taraf hakikaten azıcık insan hissiyatından anlıyorsa, az feraseti varsa hiç cevap vermez. Kerhen verir, kerhen konuşur. Şimdi bu işin tabiatında olan bir meseledir. Kur'an-ı Kerim'e karşı böyle müstaniyane yanaştığınız zaman o da panjurlarını indirir, kapılarını kapatır. Ve sana der ki beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Sadece o kelimelerden ne anlıyorsan onu anlarsın. Katiyen arka planına nüfuz edemezsin. Makasını ilahiye göremezsin. Niyetin nedir yani senin onunla kendini ifade etmek, onunla bilgiçliğini ortaya koymak, bilge bir insan olduğunu ifade etmek, ihtiram dilenmek onunla, ihtiram adını ilaleme el uzatmak, dilini kullanmak o mevzuda. Belki muhakkaten onları alabilirsin. Yani işte yalancının mumu dedim. Fakat esas onunla alınması gerekli olan şey Allah'tan alınmalı. Sen sadece falanın filanın o mevzudaki teveccühüne, alakasına, takdirine, tebciline bağladığından dolayı ne ki o insanlar verecekleri ne olsun? Ne vereceklerse işte onu verirler. Sen ne yaparsın o zaman böyle yapmakla? Deryaların yerine bir damlaya talip olmuş olursun. Deryayı alacakken Allah verince derya derya verir. Sen sadece falanın o dar anlayışına göre, filanın dar takdirine göre, falanın dar tebciline göre o meselenin arkasına düşüyorsun ve bir ehli Kur'an olarak kendini ifade ediyorsun. Bu okumada da öyledir. Okumanın aşeresinde de öyledir. Takribinde de öyledir. Okurken ağzını burnunu eğmede de öyledir. Öyledir yani. Ama o kelamullah'tır. Bu aşeresiyle Allah'tan öyle gelmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle nazil olmuştur. Bunun hakikaten edası ve ifadesi ancak öyle olur. Mülazasıyla yapma başkadır. Ben bununla Kur'an'ın içine girmek istiyorum. Ey Kur'an bana kapılarını aç. Ben bana perde olmayayım. Benim düşüncelerim, kirli düşüncelerim seni idrakime mani olmasın, hail olmasın mülahazalarıyla. O zaman o insan husuf yaşamaz, küsuf yaşamaz. Kur'an'la kendi kalbinin arasına girdiğinden dolayı sürekli bir karartıya maruz kalır. Ve Kur'an'ı doğru duyamaz, doğru göremez. Niyet duruluğu budur yani. Münhasıran Allah'a yönelmek ve münhasıran Allah'ın ifadelerinde Allah'ın muradını araştırmak, Allah'ın muradına ulaşmaya çalışmak. O muradı bizzat yakalasa bile, vicdanı ona evet dese bile, tam isabet ettiğine dair 1000 tane rüya görse bile acaba doğru mu diye yine kendisini sorgulayıp, kendisiyle yüzleşip yine sürekli hep doğrunun peşinden koşmaya çalışması bu niyet durumluğunun ifadesidir. Bunun dışında Kabe'ye gitme gibi çok önemli bir şeydir yani. Kabe'ye gitmek için Kur'an'a yöneliyorsun. Bence yine haylulet vakı olur. O Allah'ın emriyle ayrı bir ibadettir, onu yaparsın. Fakat hiçbir şey Kur'an'ın içindeki makasid-i ilahiyi anlamayla senin arana girmemelidir. Bazen bu böyle niyet duruluğuyla, saf bir niyetle elde edilir. Bazen de bunu Allah'tan istersin. Allah'ım senden niyet duruluğu istiyorum. Senden sadece makasid-i subhaniyeni kelamında anlamayı istiyorum. Kelamında seni duymak istiyorum. Kelamını senden duyuyor gibi duymak istiyorum. Kelamını laakal, Habibinin lalü güher saçan dudaklarından dökülüyor gibi duymak istiyorum de. Allah'a 1000 defa yalvarmışsanız, fakire sorsanız değişik meselelerde diyorum. Niye bugüne kadar 2000 defa yalvarmadınız? Allah'ım Kur'an'ı anlamaya muvaffak kıl beni. Onu bana müyesser kıl. Makasid-i Subhaniyeni lalü güher topluyor gibi içinde toplayayım. Her yere ciddi bir ıtıla ile muttali olayım deme. Yani bir insan muhtaç olduğu meselelerde esas o havzu kebire, o menhelül azmul mevruda yani tertemiz, dupturu ve herkesin mutlaka virud edeceği bir kaynaktır. Herkesin mutlaka bir ihtiyaç tezkeresiyle müracaat ettiği, içine kovasını saldığı, fikir kovasını, muhakeme kovasını, mantık kovasını, biraz kalbinin enginliklerine, derinliklerine, vicdanının derinliklerine bağırı kendisini içine saldığı şey demektir. Şimdi ihtiyaç çok önemli bir üstattır. İhtiyaç çok açıcı bir şeydir. Hem Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerle ifade ediliyor, hem de Sünen-i Sahiye'de ifade ediliyor. Yani ızdırardan sonra ihtiyaç çok önemli bir müracaat üslubudur Cenab-ı Hakk'a. Muzdara mutlaka Cenab-ı Hak cevap veriyor. İhtiyaç ızdırar derecesinde olursa, Allah'ım ben bunsuz edemeyeceğim yani. Kur'ansız edemeyeceğim, yolumu doğru götüremeyeceğim, sırat-ı müstakimde yürüyemeyeceğim ben der. Ona ihtiyacının idrakinde olursa, onsuz olamam ben yani, yolumu bulamam, doğru yolda yürüyemem, sırat-ı müstakim denen şeyi keşfedemem, yolum öyle bir şehrah olamaz filan böyle mülazasıyla mutlaka ona ihtiyacını hissederek ona müracaat ederse, öyle bir dilenciye cevap verirler. Bir de hani bir dilenci düşünün, gelir gerçekten ihtiyacını ortaya kor orada. Yani böyle yüzünü başka tarafa çevirir, elini açar, verirsen ver, vermezsen verme filan der. Bazen de böyle dilenmeye doymuş veya imkanları açısından ihtiyacı kalmamış bir insanın dilenmesi karşısında nasıl istiskal edersiniz onu? Oysa ki dilenmesini bilmek lazım, dil dökmesini bilmek lazım. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim karşısında da öyle ihtiyacını bilmek, ona karşı dil dökmek, onu öyle teveccühte bulunmak. Hayır, sensiz edemem ben demek. Onun açılmasına vesile olur, anlaşılmasına vesile olur. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında bu niyet duruluğu ve aynı zamanda ihtiyaç mülahazası, ihtiyaç tezkeresiyle müracaat etme mevzu nasıl önemliyse sizin okuduğunuz eserlere öyle bakmak da o eserlerin size açılması açısından o kadar önemlidir. Yani alemin dediği sözler gibi bunlar. Biraz daha farklı ifade edilmiş. Üslup farklılığı var. Yani bir dönemde bir insan bir kısım eksiği, gediği gidermeye matup bir şeyler ortaya koymuş. Bazı kırığı, çıkığı sargılamak için bir şeyler ortaya koymuş. Acaba günümüzde de aynı ölçüde ihtiyaçları giderecek şeyler mi bunlar? Böyle işte defi bela kabilinden veya folklor gibi filan onlarla iştigal mevzu o eserlerin de bize kapanmasına vesile olur. Kapanır eserler. Bir şey vermezler. Yani okursunuz böyle bir şeyler diyor ama fakat özündeki işte mağazandaki şeye ulaşamazsınız. Her şey de öyledir. Böyle teveccüh edeceğiniz bir şahıs da olabilir bu. Efendimiz'e çukları baktı yani. Çukları bakarken böyle baktı. Kimileri de böyle buğulu gözlerle baktı yani. Ben şimdi şu karşı tarafa bazen bakarken bu kitapların arkasındaki ne? Çünkü bizzat kasti olarak onlara bakmıyorum yani. Gözüm ilişiyor öyle bakıyorum ona. Öyle bakmayla oradaki yazıyı okuyamazsınız. Nerede hangi rafta hangi kitaplar var onu anlayamazsınız. İşte bir de öyle dalgın dalgın bakma. Gayri kasti bakma, gayri iradi bakma. İmanı nazar etmeme. Efendimiz öyle bakmış. Ya hiç bakmamış veya bakarken öyle bakmış. Ama bir de o meseleye Ebu Bekir gibi bakma var radıyallahu anh. Ömer gibi bakma var. Yani bir şey o şiddeti, hiddeti, o fırtınayı birdenbire dindiriyor adam yani. Bir bakıyor orada. Demek o güne kadar bazı şeyler engel oluyormuş öyle bakmasına. Allah lütfediyor, onları aşıyor. Birden doğru bakınca birdenbire görüyor yani. Sağlam bakma demektir bu. Bunu siz tahmin edebilirsiniz. Hazreti Üstad'a bakarsınız böyle, Şah-ı Geylani'ye bakarsınız, Gazali'ye bakarsınız. Fakat sorgulayıcı bir nazarla bakarsanız, bazı şeyler ona böyle atarak bakarsanız, ona çamur atarak öyle bakarsanız, hafizan Allah, hiç ondan istifade edemezsiniz. Yani o insan, herkesin istifade ettiği bir insan olabilir, fakat istifade edemezsiniz. Bunun gibi tahmin edilebilir bu yani. Kur'an'da da öyledir, sünnette de öyledir. O selefi salihin bize emanet ettikleri kitaplarda da öyledir. Niyet duruluğuyla bakarsanız, bir ihtiyaç tezkeresiyle müracaat ederseniz, o menherül azmül mevruttan kablağınızı doldurarak dönersiniz. Fakat öbür türlü salarsınız, salarsınız, salarsınız, kovanızda hiçbir şey elde edemezsiniz. Hiç zaruretinizi hissetmiyorsanız, hiç ihtiyacınızı hissetmiyorsanız ve ön yargılı olarak ona müracaat ediyorsanız, ülfet perdesi arkasında işte ona öyle bakıyorsanız, değişik ülfetlerle ona bakıyorsanız, hep böyle husuflar ve küsuflar arkasından ona bakıyorsanız dirilemezsiniz. Dirilebilmeniz için mutlaka ondan istifade etmeniz lazım. Onu duymanız lazım. Ondan bir şeyler yudumlamanız lazım. Onu içinize sindirmeniz lazım. Tabiatınıza mal etmeniz lazım. Hissetmeniz lazım içinizde. Benim demeniz lazım. Hem de bütün bunları yaparken aklınızla mantığınızla işin içine girdiğiniz zaman aksini ihtimal vermeyecek şekilde kabullenmeniz lazım. En tehlikeli şey odur yani. Sarsıntı yaşama satı mailinde durmadır. Tehlikeli şeyler bu. Hafizan Allah. Mesela belki herkes için en önemli şey Allah'ın 1000 tane şeytan çıksa bana. Aksini, akli, mantıkıyı delillerle anlatsa bana, bana öyle bir iman ver ki şu Kur'an karşısında ben bunların hepsini çok rahatlıkla elimin tersiyle itebileyim. Safça, aptalca bir köylü akidesiyle değil. Çocukken bize öğrettikleri ilmihaldaki bilgilerle değil. Akli, mantıki, hissi, zahir ve batın letaifimize sindirilmiş olarak tepkinin tabi hale gelmesi şeklinde ona karşı göstereceğimiz reaksiyon olmalı. Mahiyetimize öyle sinmeli. O mahiyet desenimizde öyle bir çizgi, öyle bir renk, öyle bir atkı, öyle bir örgü haline gelmeli ki ona ters dıştan gelebilecek bir şey karşısında mutlaka biz düşünmeden, aklımızı kullanmadan, irademizi devreye sokmadan mutlaka tabiatımızın tepkisini almalı o. Ve tabiatımızın tepkisiyle o yanlış düşünce, o sapık mülahaza ters yüz edilmeli. Bu Allah'tan istememiz gerekli olan en önemli şeydir. Burada da biraz evvel dediğim gibi yani 1000 defa isteseniz yine az istemiş olursunuz. Fakat ben zannediyorum yani biraz insanları ruh haletleriyle bildiğime göre bu mevzuda Allah'tan öyle ciddi bir istek yok. Bana öyle bir imanı kamil, öyle bir yakini etem, öyle bir ihlası tam, öyle bir marifeti tamme, öyle bir aşkı tam, öyle bir iştiyakı kamil bana ihsan eyle ki ben adeta bunlarla bir abide haline geleyim. Ve bu abidenin yanına ne akıl planında, ne tasavvur planında, ne de tahayyül planında muhalif hiçbir şey sokulmasın. Hatta sokulan her şey adeta benim o imanımın sübuhatı ve çi karşısında müzmehil olsun gitsin. Bunu Allah'tan şiddetle isteme. Şimdi böyle istekte bulunursanız siz en azından kendinize çelişkiye düşmemek için yahu bu nasıl elde edilir filan diyeceksiniz. O işin arkasına düşeceksiniz. Seyyah ekibi araştıracaksınız. Helmi mezit diyeceksiniz. Cennete yakınınızla götürse koysalar, Firdevs'e yakınınızla götürüp koysalar, Cenab-ı Hakk'ın sübuhatı ve çinin hakikaten o olduğuna muttali olacak ufka götürse koysalar, yine demelisiniz ki helmi mezit. Yok mu dahası? Şimdi men talebe vecedde vecede. Bir insan bir şeyin arkasına düşer. O mevzuda ciddiyet sergilerse şayet aradığını bulur. Fakat hiç umurunda değil ki. Aramadın ki bulasın. Arasaydın bulurdun. İşte arama çok önemlidir. Bütün benliğinle arama yani. Acaba kafamı bu mevzuda daha nasıl kullanabilirim? Letaifimi nasıl harekete geçirebilirim? Bu mevzuda heyecanımı son noktasına kadar nasıl yükseltebilirim? Tetikleyebilirim deyip o iman, marifet, muhabbet, ihlas, samimiyet, vefa ve sonra da tabi muhabbet, aşk-ı iştiyak mevzu o noktaya gelecek. Bunu hayatınızın en önemli meselesi haline getirme. Kendimizi yoklayalım yani. Neyin peşindeyiz? Ve o bizim hayatımız için en önemli mesele midir? Yaptığınız şeylerde esas bu noktaya ulaşma gayeyi hayal değilse, yani mesela yemede ben şunun için yiyorum. Ben ibadet taatımı yapayım. İbadetü taatı tabiatımın derinliği haline getireyim. Ve bununla marifete ereyim. Ve sonra muhabbete ulaşayım. Sonra aşkı şevki avucumun içine alayım. Şevki likaullahi avucumun içine alayım. İşte ben bunun için yiyorum. Ben gözümün dışarıdan kesilmesi için evladü iyal peşindeyim. Bir yuvam olsun diyorum. Dengeli düşüneyim. Sonuçta bunlar beni Allah'a götürsün diye, dağınıklığa düşmeyeyim diye. Yoksa onlarla dağınıklığa düşeceksem ben, maksadımın aksine beni götürüyorlar demektir. Bunlar birinci gaye olması lazım. Demiyor mu Risalelerde yani? 20. mektuba bakın. Fıtratın gayesi, hırkatın neticesi. Nedir yani buradaki hikmet? O şayet Allah marifeti ise, Allah muhabbeti ise, Allah'la alakanın derinleşmesi ve netice itibariyle ubudiyetse ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun liyarifun thumme liyabudun, beni bilsin sonra ubudiyet şuuruyla bana karşı gerilme geçsinler. Bunun için ben yarattım diyor. Yani finalite olarak Allah'ın gösterdiği hilkatta gösterdiği gaye, gayeyi kusva diyeyim ben ona, budur. Şimdi bu hepimizin içinde evvela düşünce planında, böyle azim planında, cehd planında böyle yerine oturmazsa şayet ulaşamayız ona. Satilikten kurtulamayız. Basit böyle avamca, çobanca bir iman olur o. Mevcutla iktifa himmette bir aşağılıktır, dun himmetliktir diyor. İktifa etmemek lazım. Hiçbir şeyle yetinmemek lazım. O mevzuda hırslı olmak lazım. Allah'ın marifetini elde etme mevzunda hırslı olmak lazım. İlahi aşka ulaşma mevzunda hırslı olmak lazım. Başka şeyde değil. İştiyaki ilahi elde etme mevzunda hırslı olmak lazım. Hırsın veriliş hikmetlerinden belki en önemlisi budur. Belki de biricik hikmeti budur. Her şeyin Allah'a verilmesi, her şeyin Allah'tan bilinmesi, Allah'a atfedilmesi, bu çok önemli bir mesele. Yani önemli olan bizim devreden çıkmamız, bizim silinmemiz. Evet, burada istidradi bir şey arz edeyim. Böyle devreden çıkmaz, silinme falan deyince, yani insanın kendisini silip bir kenara koymaması insani düşünce afetlerindendir çok. Düşünce afetidir bu. Mülaza afetidir. Mülaza kirliliğidir bu. Ve insanları olduğunun üstünde değişik payelerle payelendirme, değişik mansıplarla mansıplandırma diyelim, değişik makamlara layık görme, bu nasıl çirkin bir şeydir. Aynen öyle de onları olduğundan fazla büyük gösterme ve esas onların çehresinde, onların tavır ve davranışlarında inayeti ilahi görmeme öyle bir yanlışlıktır. Yani orada da bir denge ihtiyaç vardır. Bazen tamamen suizanla kilitlenmiş gibi insanları yerden yere vuruyoruz. yerden yere vurulacağı tayin edemediğimizden, belirleyemediğimizden yanlışlıkla birinin yamacına geçiyoruz. Bir insanın tabak dükkanında deriyi yerden yere vurması gibi yerden yere vurulması gerekli olan birisi varsa o da bizim kendimizdir. Yani en samimi gibi görünen davranışlarımızda bile acaba bunda bir bitkinliği var mı? Ben böyle soluk soluğa koştum bir köylan gibi. Hatta çatlayacak hale geldim. Acaba burada bir başkaları görsün mülazam var mıydı? Sadece Rabbimin rızasını tahsilin dışında başka bir mülaza taşıdım ben. İnsanların bana karşı teveccühleriyle tatmin olma gibi bir mülazaya girdim mi? Onların sevinç duymaları benim içimde de nefsim hesabına bir sevinç hasıl etti. Bunu duydum mu? Bu mülahazalara bağlı o davranışlarımı devam ettirdim mi? Demek ki sen kendinden sıyrılamamışsın. Kendini kontrol altına alamamışsın. Kendini silememişsin. Kendini silemeyince kendini silemeyen Allah'ı bulamaz. Allah'ı bulmak için kendini silmen lazım. Kendini gören, kendine takılıp kalan Allah'a ulaşamaz. Hafizanallah. Şimdi işte tabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi yerden yere vurulacak bir şey varsa o da insanın kendisidir. Onu bulamaz, hıncını ondan alamaz, onunla yüzleşemez, onunla yaka paça olamazsa insanda o his var. Bu defa olumsuz gücünü, kuvvetini başkalarını sorgulamaya tevcih eder. Falanın ayağı eğri, filanın kolu eğri, falanın kafası şöyle, filanın kulağı böyle. Hep onlarla meşgul olurdur. Hafizanallah. Bunun akıbeti de şudur. Biri hakkında olumsuz ne düşünüyorsanız vaki bile olsa o iş başınıza gelmeden Allah'ın huzuruna gidemezsiniz. Bir yerde, şu köşede, bu kuytu yerde, falan vadide, filan koyda Allah mutlaka sizi ona maruz bırakır. Bunun cezası bu. Bir de diğer mesele diyeceğim. Allah'a verilecek şeyleri bazen başkalarına verme. Kendini nefyettiği bir yerde diyor ki fevkalade makamlar vereceğinize fevkalade sadakat diyor. Sadakatin hiçbir zararı yoktur. Yani ben arkadaşıma karşı sadık olurum. Her yerde onu korurum. Onu müdafi olurum. Onu şişirmem, balon haline getirmem. Ve onun hadisin ifadesiyle boynunu kırmam. Tahammül edemeyeceği büyüklükleri sırtına yüklemem. Götüremeyebilir, beli kırılır onu. Fakat sadakatta da kusur etmem. Madem benim arkadaşımdır o. Laf ettirmem ona. Ve dua ederim. Cenab-ı Hakk'ın inayetine mazhar olmasını dilerim. Ama falan mı filan mı mülahazalara kapılarak hafizanallah olduğunun üstüne payeler verdiğiniz zaman orada da Allah'ın vereceği ceza şu olur. Sizi evirir, çevirir. Layık olmadığı o şeylerden dolayı Allah sizi cezalandırır. Bir dönemde onun hakkında o şişirme lafları söylediğiniz gibi başka bir dönemde de elinizden geldiğince onun havasını almaya çalışırsınız. İstetmeyi delersiniz ve bütün havasını dışarıya çıkarırsınız. Hafizanallah. Yani bir gün kendisine Mehdi dediğiniz bir adam hakkında Allah evirir çevirirse deccal dedirtir. Hep denge olması lazım. Cenab-ı Hakk'ın zat-ı uluhiyetine karşı verilmesi gerekli olan şeyleri insanları vermeye karşı ciddi gayreti vardır. Bu gayretini Allah peygamberlere karşı da kullanır. Sahabe-i kirama karşı da kullanır. Size karşı da kullanır. Cenab-ı Hakk'ın kendini görmeye, kendini beğenmeye, kendini takdir etmeye, kendiyle oturup kalkmaya ve kendine ona verilecek şeyleri vermeye rızası yoktur. Hafizanallah. Orada gayreti ilahi vardır. Hani bunu demişken aklıma gelen şeyi söyleyeyim size. لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْلَتُكُمْ diyor. فَلَمْ تُعْنَنْكُمْ شَيْعًا Allah size nice yerlerde yardım etti. Niçin Allah'a vermiyorsunuz? Neden Allah okullar açtı demiyorsunuz? Neden kültür lokallerini Allah açtı demiyorsunuz? Neden bu üniversitelerin arkasında Allah'ın inayeti vardır? Ne vardır? Finansörleri kimdir? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ كَنْزُمْ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ Allah destekliyor. Allah kalpleri tevcih ediyor. İnsanlar bu işin içine ellerini sokuyorlar, altına ellerini sokuyorlar ve insanlar götürüyorlar Allah'ın lütfuyla, inayetiyle, keremiyle diyor. Diyor ki Allah size çok yerde yardım etti. Hüneyn'de de Allah size yardım etti. Acebetüküm kesretüküm. Böyle bir kemiyetinize baktınız. Evet, burada da istidrad için istidrada girelim. Bazen aklıma geliyor, şurada şu kadar, burada bu kadar. Bir de bunların yarınları, içeriye girip estağfurullah diyorum, ağlıyorum bazen. Ya Rabbi, ben şunca İmam Hatip mesela diyeyim, şunca ilahiyat, şunca talebe, şunca gelecek adına istikbal vaat eden güç kaynakları, şunca eğitimli insan, şunca akademisyen filan deyince içeriye giriyorum, Allah'ım şirk ettim ben. Aklımdan geçiyor bu. Şirk ettim diyorum. Hafizan Allah orada maksadın aksiyle tokatlar. Ne oldu Hüneyn'de biliyor musunuz? Acebetküm kesretüküm. Yeni Müslüman olan gençler vardı orada. 10 binlik bir orduyla Hüneyn'e doğru çıkarken baktılar. Bu ordu yenilmez, mümkün değil. Bunlar kimse, buna kimse galebe çalamaz. Belki akıllarından geçti. Belki tasavvurları kirlendi. Belki tahayyüllerine dokundu, tahayyüllerini kırdı. Fakat orada yenecekleri bir düşmanla karşı karşıya gelince bozguna uğradılar. Ama kesrete güvenmeyen, itimat etmeyen biri vardı orada. O arkada duruyordu. O bozulan ordunun üzerine bir avuç toprak aldı, saçtı ve sonra onunla hezimete uğradılar. Çünkü o Allah'ın inayetini görüyordu. Her şeyi Allah'a veriyordu. Bunun gibi bence ne yerden yere vururken o mevzuda gayretullah'a dokunacak bir günaha girelim, ne de birilerini şişirirken hafizan Allah, onları Allah'la kendi aramıza koyalım. Üluhiyete ait evsafı onlara, şeyni rububiyete ait hususiyetler onlara isnat etmek suretiyle hafizan Allah şirke girelim. Takdirde kusur etmemek, onların şeyhlerini kamçılamada kusur etmemek, bunlar ayrı mesele. Ama hep dengeli olmak, hep sırat-ı müstakim erbabı olmak, ne sorgularken onları yerden yere vurmak, ne de büyüklüklerini ifade ederken şişirmek, abartmak, haşa, zat-ı üluhiyete ait şeyleri onlara isnat etmek gibi. Bizden evvelki ehli kitap o mevzuda yanıldı. Üzeyr-i İbnullah dediler, Mesih-i İbnullah dediler, hafizan Allah. Çok tekerrür eden bir lafla ifade edelim, kazanma kuşağında kaybettiler. Kazanacakları yerde kaybettiler. Evet, asıl mesele Kur'an'dan istifade etme, niyet duruluğu, ihtiyaç tezkeresi, Cenab-ı Hakk'a yönelmedeki saffet, samimiyet, onu kendi azametiyle kavrama, olduğu gibi bilme ve dirilme Allah'ın inayet ve keremiyle. Allahu Ekber kebira, elhamdülillahi kethira. وسبحان الله بكرة واصيلة لا إله إلا الله وحده نصر عبد عز جند هزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إلى غيرك وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الصاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين اللهم اجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضين خاشين متخلقين بأخلاق القرآن آمين ألف ألف آمين وصلوا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه